Ayrım 2, sayfa 31. Cemaat hamlesi, tetiği çeken sözler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir süre sonra kağıt parçası diye nitelendireceği belgenin tetiği, belki de yine Başbuğ tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşma ile çekilmişti. Başbuğ'un bu konuşması bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük eleştirilerden sorumlu gördüğü cemaati hedef alıyordu. İşte belge oyununun ikinci, bu oyuncunun ilk hamlesi belki de bu oldu. Aslında bu hamle hedef aldığı cemaatlerin en ünlüsünün başındaki şahsın uzaktan yaptığı o özel konuşmasından çok önce planlanmıştı. Başbuğ bu konuşmasında önemli mesajlar verdi. Herkesin ilgiyle takip ettiği bu konuşma özenle hazırlanmış, derin ve ayrıntılı bir araştırma yapılmış ve önemli düşünürlerin sözlerinden alıntılarla bezenmişti. Başbuğ'un konuşmasında önemli ve herkesin dikkate alması gereken cemaatlerle ilgili bir bölüm vardı. Başbuğ konuşmasına demokrasi ve laiklik arasında sıkı bir ilişki olduğuna dikkat çekerek başladı ve Cumhuriyet kurulduğundan bu yana laiklik karşıtı hareketlerle çok çeşitli düzeylerde karşılaşıldığına işaret etti. Dinin toplumsal bir bağ oluşturma, ortak bir duyarlılık yaratma bakımından öneminin inkar edilemeyeceği vurgusunu yapan Orgeneral Başbuğ, gerçek mütedeyyin kişilerle kimsenin hiçbir sorunu olmaması gerektiği yolunda net sözler de söyledi. Başbuğ Atatürk'ün şu sözlerini de anımsattı. Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Biz din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, amaca ve eyleme dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve buna asla meydan vermeyeceğiz. Orgeneral Başbuğ aslında söyleyeceği asıl şeyi henüz söylememişti. Başbuğ'un hedefinde son dönemde Türkiye'yi adeta abluka altına alan oluşumlar vardı. Laikliğin din karşıtı olma ve dinin bireylerin hayatlarından soyutlaması anlamına geldiğini söylenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin din karşıtı bir kurum olarak gösterilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ordusuna karşı yapılabilecek en büyük sorumsuzluk ve haksızlıktır diyen Orgeneral Başbuğ sözü cemaatlere getirdi. İşte belki de zaten hedef tahtasında duran orduya yönelik yıpratma kampanyasının peak yapmasını da belge hamlesini tetikleyen de cemaatlere ilişkin bu saptamalarıydı. Çünkü bu konuşmadan sonra yaşanan gelişmeler adeta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı topyekün bir saldırı görüntüsünün oluşmasına yol açtı. Cemaatler hedefte. Günümüzde de sosyal gruplaşmalar ve din ekseninde bazı cemaatleşme yapılanmasının gittikçe arttığını belirten Başbuğ'un sözleri özetle şöyle. Bugün bazı cemaatler öncelikle bir ekonomik güç olmaya ve daha sonra da sosyopolitik yaşamı biçimlendirmeye, dine bağlı bir tek tip yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. İşte sorun da buradadır. Sorun dinin ve dini duyguların kendi amaçları için alet ve araç olarak kullanılmasıdır. Bu gerçeği 1927'de gören Atatürk konuya ilişkin görüşlerini nutukta şöyle ifade etmiştir. Daha önce olduğu gibi bugün de milletlerin bilgisizliğinden ve bağnazlığından yararlanarak bin bir türlü siyasi ve kişisel amaç ve çıkar sağlamak için dini alet ve araç olarak kullanmak girişiminde bulunanların içeride ve dışarıda varlığı bizi bu konuda söz söylemekten ne yazık ki henüz uzak bulundurmuyor. Sivil örgütler giriş ve çıkışın özgür iradeye bağlı olduğu, gönüllülük temelinde işleyen açık örgütlerdir. Dinsel cemaatler ise kapalı ve içe dönüktür. Cemaate giriş ve çıkış çok farklı dinamiklere bağlıdır. Bu koşullar altında dinsel cemaatlerin hele çıkar çevresinde örgütlenmişse sivil toplum hareketi olduğunu öne sürmek çok güçtür. Bu düşünceye rağmen bugün de bazı din eksenli cemaatler kendilerini demokratik alanın bir oyuncusu olarak takdim etmekte ve çeşitli nedenlerle de görünürde kendilerinin güçlü bir konuma geldiğine inanmaktadırlar. Ancak bu güç imajı ve algısı yanıltıcıdır. İşte bu tip bazı cemaatler hedeflerine ulaşmada kendileri için en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedir. Bunun için de her fırsattan istifade ederek destekleyicilerinin de yardımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu yapılanlara karşı hukuk devleti kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisiz ve etkisiz kalacağını düşünmek ise büyük yanılgıdır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın 24. maddesinde laiklik, işlevsel olarak en geniş anlamıyla herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz şeklinde ifade edilmektedir. Türkiye'de herkes anayasanın 24. maddesine uygun hareket etse ortada bir sorunun kalmayacağı aşikardır. Burada haklı olarak şu soruları sorabiliriz. Anayasanın 24. maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen dinin sosyal, ekonomik ve siyasi düzeni kısmen de şekillendirmesi kabul edilebilir mi? Bu kapsamda din eksenli bazı cemaatleri, toplulukları, hareketleri anayasanın 24. maddesine göre nereye koyacağız? Önemli olan dinin ve dini duyguların veya dince kutsal sayılan şeylerin herhangi bir şekilde herhangi bir amaçla istismarının önlenmesi değil midir? Dinin araçsal hale getirilmesi dine yapılabilecek en büyük kötülük değil midir? Dinsel cemaatlerin siyasal alanda rol alması modernitenin çok önemli bir özelliğinin aşındığı anlamına gelmez mi? Modern toplumlarda kişi artık bir cemaatin üyesi olarak değil, birey ve vatandaş olarak yer almıyor mu? Toplumu inanan inanmayan, dindar dindar olmayan ayrımı yapanlar, diğerlerinin iman ve dini inançlarını değerlendirmeye kalkarak aslında İslam dinine karşı büyük bir suç işlemiyorlar mı? Bu çeşit sosyal gruplaşmalar, cemaatleşmeler, toplumu ciddi boyutta kutuplaşmalara ve bölünmelere götürmüyor mu? Bu bölünmeler ve kutuplaşmalar ciddi güvenlik sorunlarına ileride dönüşemez mi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızda açıkça belirtildiği şekilde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laik ve demokratik devlet nitelikleri birbirini tamamlamaktadır. Asla birbiriyle çelişkili de değildir. Bu iki nitelik Türkiye'yi dünyada farklı ve güçlü konuma getiren, Türkiye'ye özgün bir karakter kazandıran niteliklerdir. Bu açıdan Türk toplumunun bütün bireylerinin bu niteliklerin korunmasında, yaşatılmasında ve yıpratılmamasında duyarlı ve sorumlu davranması vatandaşlık görevidir. Cemaatleri ürküten açıklama. Başbuğ'un bu sözleri elbette cemaatlere sırtını dayayan birçok kimseyi ve kesimi rahatsız etti. Orgeneral Başbuğ ortak çıkar paydasında örgütlenmiş ve dine dayalı bir yapıyla hareket eden cemaatlerin sivil toplum örgütü olarak algılanmayacağı gibi önemli bir konuya işaret etmişti. Bu tür oluşumların denetiminin yapılamadığını, cemaate giriş çıkışların özgür iradeye bağlı olmadığını, cemaatlerin İslam dinine en büyük zararı verdiğini, bu yapılanmaların anayasaya ve laiklik ilkesine aykırı olduğunu işaret eden Orgeneral Başbuğ'un bu cemaatlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldığını da net bir şekilde dile getiriyordu. Başbuğ tüm cemaatleri hedef alıyordu ama en fazla da uzunca bir süredir ordunun olduğu kadar hükümetin kendisini de rahatsız etmeye başlayan bir cemaati ve onun liderini hedef alıyordu. Ülke içinde önemli bir güce ulaştığı, devlet içindeki kadrolaşmasıyla devletin en mahrem bilgi ve belgelerine ulaşıp bunu kendi çıkarları için kullandığı iddia edilen bir cemaati hedef alıyordu. Milli eğitimde, emniyette, hatta adliyede önemli bir kadro gücüne ulaştığı, iş dünyasını ve basını ele geçirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de el attığı ileri sürülen cemaati. Yani Gülen cemaati ve Fethullah Gülen'i. Cemaat bir şehir efsanesi gibi öylesine güçlendi ki kimse karşısında duramaz şeklinde tanımlanıyor ve sadece bu tanım bile cemaatin gücünü arttırmasına yol açıyordu. Genelkurmay Başkanı Başbuğ bunun söylenti olduğunu ve kendisini güçlü gibi göstererek güç kazandığına işaret ettiği cemaatin hem dine hem de ülke rejimine yönelik tehdit olduğuna dikkat çekiyordu. Gerçekten de bırakınız diğer kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bilgi sızdıran cemaat mensupları olduğu da ileri sürülmeye başlanmıştı. Ordunun komuta kademesi bu iddialardan da cemaatten de rahatsızdı. Bu nedenle komutanın böyle bir konuşma yapması hiç de sürpriz değildi. Başbuğ'un bu konuşması öncesinde zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yoğun bir kampanya sürüyordu. Ordunun cemaatler, dini oluşumlar, dine dayalı siyasete yönelik tavrından rahatsızlık duyanlar adeta her gün yeni bir asker odaklı oyunu sahneye sürüyor, orduya karşı bir hamle yapıyordu. Bazılarının yıpratma kampanyası kapsamında birçok oyunun hazırlığında olduğu da konuşuluyordu. Başbuğ'un asimetrik psikolojik hareket var, farkındayız. Gereken yanıtı veririz içerikli yaptığı çıkışlar belki o oyunlara birazcık ara verilmesine yol açıyordu. Ama oyun bitmiyordu. Bu sözleri Başbuğ'un beklentisinin aksine toplumda cemaatlere dönük bir değerlendirmeyi başlatmadı. Tam tersi adeta orduyu hedef alan bir silahın tetiğini çekmişti. Bu konuşmadan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve mensuplarına yönelik saldırıların arttığı bir süreç yaşandı. Özellikle belgenin ortaya çıkması ve ardından yaşananlar Cumhuriyet tarihinin de ordu tarihinin de tanık olmadığı olaylardı. Genelkurmay Başkanı'nın bu konuşması sonrasında irtica ile mücadelede bir yoğunlaşma, özellikle denetimsiz bir ortamda dilediğince at koşturan cemaatlere yönelik denetimlerin arttırılması biçiminde bir sürecin başlayacağı açıktı. Muhtemelen hükümetin bu konuda yasal bazı düzenlemeler yapması, cemaatlerin denetime tabi tutulması, yasa dışı faaliyette bulunan cemaatlerin üzerine gidilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekecekti. Komutanların en azından Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu yönde bir gündem tartışmasını da başlatması kaçınılmaz gibiydi. Ancak belgenin ortaya çıkması bu süreci tersine çevirdi. Cemaatlere dönük denetimlerin arttırılması bir yana, belge ile cemaatlerin daha da rahat çalışma yapabileceği bir ortam oluştu. Belge cemaatlere yönelik henüz yeni başlayan bu tip tartışmaların da unutulmasını sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hükümetin de cemaatlerin denetimine ilişkin kafa yormasını, mesai harcamasını ortadan kaldıran belge hemen tüm kesimlerin başka tartışmalarla meşgul olmasına yol açtı. Uzak sesten hamle, gayipten gelen ses. İrtica ile mücadele eylem planı başlıklı belgenin ele geçtiği söylenen tarihten de yayınlanmasından da çok önce ve yine Nisan ayında Başbuğ'un sesinden başka bir ses daha duyuldu. Belgenin hazırlandığı iddia edilen Nisan ayında Orgeneral Başbuğ'un konuşmasından bir hafta önce 8 Nisan'da ve çok uzaklardan duyulan bir sesti. O ses henüz ortaya çıkmamış bir belgenin içini anlatıyordu. Belki de belgenin tarihiyle ilgili kafa karışıklığı bu nedenle yaratılmıştı. Belgenin hangi tarihte hazırlandığına ilişkin somut bilgi olmamasına karşın Nisan ayı olarak lanse edilmesinin arkasında bu uzaktaki sesin açıklamaları ile bağlantı kurulmasının engellenmesi vardı belki de. Pek çok kişinin gözden kaçırdığı bu konuşma, irtica ile mücadele eylem planı ismi verilen belge ile oldukça ilgili. Ne kadar uzaktan gelirse gelsin, aslında oldukça yakından ve adeta belgenin içinden gelen bir sesti. O çok uzaklardan gelen sesin sahibi, Türkiye'nin uzun yıllardır tanıdığı ve tartıştığı biriydi. Hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, DGM'de dava sürerken sağlık sorununu gerekçe gösterip 1999 yılının 1 Nisan günü Amerika Birleşik Devletleri'ne, ABD'ye gitmişti. Ve 11 yıldır tedavisi tamamlanamadığı için Türkiye'ye geri dönmüyordu. ABD'de olmasına karşın sık sık Türkiye'nin güncel konularına ilişkin yaptığı ilginç açıklamaları ile dikkat çeken Fethullah Gülen dosyasının sahibi. Ve belgenin ortaya çıkmasından 2 ay önce belgenin hazırlandığı iddia edilen günlerde yaptığı açıklamada adeta belgeyi anlatıyordu. Belgenin Nisan 2009'da hazırlandığı iddia ediliyordu. Ve yine belgenin hazırlandığı iddia edilen yer ise Ankara Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı'ydı. ABD'de yaşayan Fethullah Gülen 8 Nisan 2009'da yani belgenin hazırlandığı iddia edildiği sırada ve binlerce kilometre ötede adeta belgenin tüm detaylarını biliyormuş gibi açıklama yaptı. Bu önemli bir ayrıntıydı ama ne basın ne kamuoyu ne de askeri ya da sivil savcılar bu ayrıntıyı görebildi. Hoca Efendi'nin gayipten haber almak gibi bir meziyeti olduğuna inananlar için bu tür bir açıklama yapmış olması kolayca anlaşılır. Ama bu tür uhrevi yaklaşımlara inanmayan şüphecilerin bu açıklama ile ilgili soracağı sorular elbette olacaktır. Örneğin şu sorular. Dursun Çiçek bu belgeyi Hoca Efendi'nin bilgisi dahilinde mi hazırladı? Çiçek Fethullah Gülen ile bağlantılı mı? Belgeyi Genelkurmay emriyle Çiçek hazırlamış ama daha belge hazırlanırken karargâhtan birileri belgeyi çalıp Gülen'e ulaştırmış olabilir mi? Gibi. Ya da bu belge binlerce kilometre ötede hazırlanmış, imzası da orada atılmış ve Ergenekon davası ile ilgili bir arama sırasında ele geçirilmiş gibi ortaya çıkartılmış olabilir mi? Başbuğ'un cemaatler hamlesinden haberdar mıydı? Başbuğ'un açıklaması sonrasında telaşa düşüp karşı hamle hazırlanmış olabilir miydi? Yoksa tümüyle rastlantı mıydı? Bu ve benzer soruları daha sonra yeniden soracağız ve yanıt bulmaya çalışacağız. Biz şimdilik Gülen'in açıklamasının ayrıntılarına bakalım. Belgeyi okumuş gibi. Gülen kendi çıkarları için terör örgütü üreten odakların yeni bir tezgah kurabileceği uyarısında bulunuyor ve şöyle konuşuyordu. Yarın tahşiye diye bir şey icat edebilirler, Allah korusun. Kitap okuyan Müslümanlarla, okudukları kitaplarla ayakta durmaya çalışanların içine sokmaya çalışabilirler. Kitapların sahibi zatın posterlerini evlerine asabilirler. Ellerine de kalaşnikofları verirler. İki yerde eylem yaptırıp, demek ki fırsat bulunca bunlar da silaha sarılabilir derler. Çuvaldızı bile olmayan insanlara terörist damgası vurmak isteyebilirler. Samimi müminleri terörist gibi göstermeye çalışan odaklar yeni bir irtica yaygarası koparabilirler. 28 Şubat öncesinde bir kısım şaşkınlar zuhur etti. Giyim kuşamdan ibadet tavırlarına kadar pek çok hareketleriyle aykırılık sergileyen bu insanlar topluma figüran olarak sunuldu. Onlara bir kısım roller verildi. Kimisi tarikat şeyhi kisvesine bürünüp medyada boy gösterdi. Kimisi teokratik düzeni hakim kılma sevdalısı bir gerici numarası yaptı. Kimisi mürtecilerin ağına düşürülüp kandırılmış bir kurban rolü oynadı. Ve kimisi de karanlık güçler tarafından kiralanan bir tetikçi, kanlı katil olmasına rağmen, irtica piyesinde Allah'ın ordusunun sadık bir eriymiş gibi sahne aldı. Figüranlar rollerini öyle gerçekçi ortaya koydular ki, herkes oynananın bir oyun olduğunu unutup, ülkenin elden gittiği zehabına kapıldı. Gülen nasıl bildi? Belgedeki maddeler ile karşılaştırınca Gülen'in henüz bulunmamış ya da yazılmamış bir belgeyi okuduğuna yemin etseniz başınız ağrımaz. Açıklamanın ayrıntılarına, satır aralarına bakınca bazı tezler öne sürülebilir ve buna göre yorum yapılabilir. En aykırı ve basit olan tez Albay Dursun Çiçek'in Gülen ile bağlantılı olduğu şeklindedir. Bir başka tez belgenin gerçek ve karargah içinde hazırlandığı düşüncesinden hareketle kurgulanabilir. Belge gerçekti ve belge aylar öncesinden biliniyordu. Daha arama yapılmadan belgenin varlığından haberdar olan Fethullah Gülen'in istihbaratçı şakirtleri Gülen'i bilgilendirdi. Bu bilgilendirme sonrasında Gülen bu açıklamayı yaptı. Belge ortaya çıkmayabilirdi ancak belgenin hedefine ilişkin olarak Gülen cemaatini uyarmak, hükümeti, kamuoyunu, güvenlik güçlerini bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmek istiyordu. Bu nedenle bu açıklamayı yaptı. Ancak belge daha sonra belki de tesadüfen bu arama sırasında ele geçirildi. Son bir tezde belgenin sahte olduğuna ve aslında karargah içinde böyle bir belge hazırlanmadığına dayanarak yapılabilir. Cemaatlerin üzerine gidileceği endişesindeki ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete yönelik müdahalelerini ortadan kaldırmaya hizmet etmesi için veyahut ordu içine var olduğuna inanılan junta yapılanmasının deşifre edilmesi için. Karargah dışından birileri belgeyi hazırladı ve Serdar Öztürk'ün ofisi aranırken belge oraya konuldu. Ya da daha sonra emniyette Öztürk'ün belgeleri arasına sıkıştırıldı. Bu durumda Fethullah Gülen aylar öncesinde sahte olan bu belgenin içeriğini nasıl açıklayabilir? Bu tez doğru ise sahte belgeyi hazırlayanlar, Türk ordusuna karşı komplo kuranlar ile Gülen arasında bir bağlantı olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu durumda yapılan aramaya da şüphe ile bakmak gerekiyor. Bu şüphe bir süredir yürütülen Ergenekon operasyonları üzerindeki sorunları da derinleştirir. Kaldı ki bu yönde zaten yaşanan bir tartışma var. Bu tartışmalar bu konudaki şüphelerin güçlenmesine de etki ediyor. İşte bu nedenlerle bu soruların yanıtını bulmak, gerçekte ne olduğunu saptamak Türkiye açısından yaşamsal önem taşıyor. Sırf bu nedenle belgenin izini sürmek, gündemden düşmesini önlemek zorunluluğu var. Gerçek mutlaka ortaya çıkartılmalı. Eğer Gülen'in bu açıklaması bir rastlantıysa bu da belirlenmeli. Belgenin gerçek olduğu tezinden hareketle sorulacak sorular da var. müvekkili vasıtasıyla Ergenekon davasını ve buna bağlı haber ve açıklamaları yakından takip etmesi gereken avukat Serdar Öztürk'ün elindeki bu belgeyi ofisinde bulundurması, imha etmemesi ya da saklamaması nasıl izah edilebilir? O günlerde ve hala hemen herkes dinleniyoruz bir bahaneyle bizi de gözaltına alırlar, paranoyasına kapıldığını biliyoruz. Herkes ilgili ilgisiz elindeki belgeleri yok ediyor, bilgisayarlarındaki dosyaları siliyor, hatta format attırıyordu. Cep telefonu ile konuşmaktan kaçınıyordu. Bunu sıradan insanlar bile yaparken sahte delil yaratılacağı endişesiyle bürosundaki çalışanlarına flash bellekleri, CD kullanımını yasaklayan Öztürk'ün kıyamet yaratacağı belli olan böyle bir belgeyi ofisinde tutmasını aymazlık olarak nitelendirmek yeterli olur mu? Bir başka soru daha var. Belge gerçekse Fethullah Gülen'in aylar öncesinden böyle bir belgenin ortaya çıkacağını bilir gibi açıklama yapması nasıl açıklanabilir? Bu soruya yanıt olabilecek bazı bilgileri anımsatmak gerek. Fethullah Gülen'in istihbaratı kuvvetlidir. Gülen'in bu özelliğini ve cemaatinin bağlantıları ve çalışma biçimini bilenler için çok da şaşırtıcı değil. Gülen'in istihbaratı. Fethullah Gülen'in aşırı bir istihbarat merakı vardır. İstihbarat ağı da güçlüdür. Bu kadar çok şakirdi olan, bunların devlet içine sızdığı, devletin kritik birimlerinde görev yaptığı, hükümetin de bu cemaate ve cemaat üyelerine yönelik ılımlı yaklaşımlar içinde olduğuna dair devletin resmi belgelerinin varlığı düşünülürse, bazı bilgilerin Gülen'e ulaşması pek doğaldır. Buna ilişkin birçok örnek de sayılabilir. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'e 28 Şubat'ın olabileceğini anlattığı biliniyor. Çiller'in bu ihbarı ciddiye almadığı da birçok kez yazıldı. Yine Gülen'in gazi olaylarının yaşanacağına ilişkin bir istihbarat raporunu Tansu Çiller'e verdiği de kayıtlarda yer alıyor. A rapor, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı tarafından hazırlanan bir rapordu. Gülen yanından ayrıldıktan sonra İçişleri Bakanı'nın yanına çağırıp "Bu rapor niye bana gelmeden hocaya ulaştırılmış?" diye bağırdığı da tanıklarıyla mahkeme dosyalarına da giren anlatımlarla bilinen bir olaydır. İşin tuhaf tarafı, yazımı tamamlanmasına karşın raporun henüz kayıtlara bile girmediği, evrak kaydı verilmediği ve de İçişleri Bakanı'na bile ulaştırılmadığı halde Gülen'e ulaştırılması. Yani emniyet istihbaratı hazırladığı bir raporu bağlı olduğu bakanına ve başbakana ulaştırmadan cemaatin hoca efendisi Fethullah Gülen'e ulaştırıyor, o da başbakana elden teslim ediyor. Yıllarca Gülen'in yanında sağ kolu olarak bulunan Nurettin Veren, Gülen ile ters düşüp ayrıldıktan sonra bu istihbarat merakının ne kadar paranoya şeklinde olduğunu örnekleriyle anlattı. En yakınındakileri bile izletip dinlettiği, dedikoduların, ikili konuşmaların kendisine ulaştırılmasını istediği ve mütevelli heyetini elektronik dinleme cihazlarıyla dinlettiğini ileri sürmüştü. Kendisine bağlı müritlerin, şakirtlerin istihbarat birimlerinde kol gezdiği düşünülürse bu hiç de şaşılacak bir durum değildir. Cemaatin emniyet örgütlenmesinde önceliği eğitim kurumlarına verdiği, hemen ardından ise istihbarat birimlerinde örgütlenmeyi hedef edindiği bilinen bir gerçektir. Fethullah'ın Copları kitabında emniyet istihbaratındaki şakirtlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeler yer almıştı. Yıllar sonra bu istihbaratın en tepesine sicilinde Fethullahçı yazan birisi otururken Gülen'in belge bilgi bulma sorunu olması gerekir. Eğer belge gerçekse ve bulunmuşsa Gülen'in bundan haberi olması pek mümkün. Ama Gülen bu açıklamayı yaparken daha belge ortada yoktu. Belgenin bulunduğu iddia edilen arama da henüz yapılmamıştı. Dahası her türlü belge imalatının da ileride ayrıntılarını anlatacağımız ıslak imza atma makinelerinin kullanılarak imza üretmenin de bir kişinin parmak izinin belgeye transferinin de mümkün olduğu bu çağda her alanda uzman şakirtlere sahip eli kolu her yere uzanan bir cemaatin böyle bir sorunu olmaması anlaşılabilir bir durumdur. İşte bu nedenle belge üzerine yaşanan tartışmanın bir boyutu da bu oldu. Belge çiçek ya da genelkurmay karargahında değil de bir ışık evinde şakirtlerce hazırlanmış olabilir miydi? Türk Silahlı Kuvvetleri açıktan söylemese de hamleleriyle bunu anlatmaya çalışıyor. Belgenin yarattığı algıda bu ihtimalin mümkün olduğuna işaret ettiği için bu iddia gündeme geliyor. İrtica ile Mücadele Eylem Planı isimli belgenin içeriği ve belgenin ve altındaki imzanın gerçek olup olmadığı sorularına yanıt ararken Gülen'in bu açıklamasını da bu iddiayı da göz önünde tutmak gerekiyor. ve basına servis edilen belgeyi iyi okumak gerekiyor. Okuyalım.